Radyo Becal Tarih 34 sunar. 10 Iğız Sınıfı Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Soru-Cevap Metodu ile Ünite Tekrarı.
Demokratik vatandaşlık bilincine sahip vatandaşların demokratik sürecin işleyişine herhangi bir katkısı olur mu? Demokratik vatandaşlık bilincine sahip vatandaşların olabilmesi için demokratik bir ülkenin olması gerekmektedir. Demokratik bir ülkenin olabilmesi için de demokratik vatandaşlık bilincine sahip vatandaşların olması gerekmektedir. Yani burada bir nevi tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar ikilemi söz konusudur. Burada her iki tarafın da birbirine ihtiyacı vardır. Eğer devlet demokratik değil ise ve kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayarak seçme ve seçilme hakkının düzgün bir şekilde kullanılmasını engelleyerek ve ifade özgürlüğüne izin vermeyerek demokratik bir ortamın oluşması engelliyorsa demokratik vatandaşlık bilincine sahip vatandaşların olması çok zordur. Ayrıca böyle bir ortam var ise demokrasi uğruna savaşacak insanlar olmasa da bu ortam değişilemez ve demokratik bir hale dönüştürülemez. Ortamın demokratik hakların kullanılmasına izin verilen bir ortam olduğu halde kabul edilirse demokratik vatandaşlık bilincine sahip vatandaşlara bazı görevler düşmektedir. Bu görevler öncelikle haklarını ve sorumluluklarını bilmektir. Diğer görevler haklarının bilinmesinden daha sonra başlar. Çünkü haklarını bilmeyen ve insanın bu haklarını koruyabilmesi mümkün değildir. Bu vatandaşların ikinci görevleri ise bu haklarını korumaya çalışmaktır. Bunu yapmanın pek çok yolu vardır. Bunlardan başça olanı seçme hakkını kullanmak yani oy vermektir. Seçme ve seçime bir hak olsa da aynı zamanda bir vatandaşlık vazifesidir. Çünkü her vatandaş ülkelerini yönetecek adaylar arasında en doğru olarak gördüğü adaya oy vererek onun yönetici olmasını kendisine bir vazife edinmelidir. Çünkü her vatandaşın ülkesinin gelişmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Doğru olarak gördüğü adaya oy vermek ise bu çaba için en basit yöntem olsa da en önemli olanlardan bir tanesidir. Demokrasi bilinci olan vatandaşların yapmış oldukları bir şey daha vardır. O da sivil toplum örgütlerine üye olmaktır. Sivil toplum örgütleri toplumsal yaşamda pek çok vazife üstlenmektedir. Bu vazifelerden en önemli olanlardan bir tanesi de halkın sesinin duyurulmasını sağlamaktır. Bireylerin tek tek yönetime katılma çabaları yetersiz olabilecektir. Ancak sivil toplum örgütleri çok fazla insanla daha yüksek bir sese sahip oldukları için bunu çok daha kolay bir şekilde yapabilmektedirler.
İnsan haklarının anlamı ve önemi. İnsan hakları tüm insanların sahip olduğu temel haklara ve özgürlüklere denir. İnsan hakları kişilerin ırk, köken, din, dil, cinsiyet ayrımı yapılmadan herkesin yararlanabileceği haklardır. Bu haklar olan değil olması gereken haklardır. Amacı insanların kişiliğini korumaya ve geliştirmeye dayanır. Aynı zamanda dokunulmazdır. Anayasa maddemizde hiç kimsenin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, işkence ve eziyete maruz kalamaz der. Bu haklar evrenseldir. Nereye gidersek gidelim değiştirilemez haklardır. İnsan haklarından vazgeçilemez ya da bir şey karşılığında devredilemezdir. İnsan haklarının oluşturulması 1200'lü yıllara dayanır. İlk devletler kurulmaya başladıkları zaman insanlar topluluk halinde yaşamışlar. Daha sonra devlet içindeki sınıflaşmalarla birlikte halk sınırlandırıldıklarının farkına varmış. Bu farkına varışın etkisiyle 1215'te İngiltere Krallığı'nda özgürlük bildirgesi yayınlanmış. Bu bildirgeyle insanlar haklara sahip olabileceklerini anlamıştır.
Dünyada gerçek anlamda demokrasi var mıdır? Varsa hangi ülkelerde vardır? Demokrasi, bir ülkedeki bütün vatandaşların devlet politikasını şekillendirmede eşit haklara sahip olduğu yönetim biçimidir. Mevcut monarşi ve Nordik model bulunan ülkelerde demokrasinin iyi olacağı istatistik olarak da belirlenmiş. Nordik model ve meşruti monarşi ne demektir? Nordik model, Nordik ülkelerin yıllardır hem ekonomide hem de siyasette oluşturduğu bir modeldir. Sosyal devlet anlayışının bütünleşmesi demektir. Meşruti monarşi ise diğer adlarıyla anayasal monarşi veya meşrutiyettir. Meşruti monarşi hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan yönetim biçimidir. Parlamento, yurttaşların belirli bir süre için oylarıyla seçtikleri devlet adamlarının anayasaya göre daha başka görevleri ve yetkileri bulunan meclistir. Dünyada demokrasi indeksi en yüksek olan ilk 10 ülke sıralaması şöyledir. Norveç, İzlanda, İsveç, Yeni Zelanda, Finlandiya, İrlanda, Danimarka, Kanada, Avustralya ve İsviçre'dir. İskandinav ülkelerinde Norveç, Danimarka, İsveç, anayasal monarşi ve Nordik model vardır. Demokrasi indeksine göre en yüksek olan ülke Norveç'ti. Hatta Sosyalist Sol Partisi'nin üyesi olan Kutal, hangi tarafta yer alırsa alsın insanların fikirlerini özgürce sunabildiği ve demokrasiyi daha sağlam hale getirme çabası sarf eden siyasi hareketlerin yaygın olduğunu söylüyor Norveç için. Dünyada 106 oranında tam demokrasi vardır. Bu ülkelerden Danimarka, Norveç ve İsveç'te tam anlamıyla demokrasi vardır.
Demokratik vatandaşlık bilincine sahip vatandaşların demokratik sürecin işleyişine herhangi bir katkısı olur mu? Demokratik vatandaşlık bilincine sahip vatandaşların olabilmesi için demokratik bir ülkenin olması gerekmektedir. Demokratik bir ülkenin olabilmesi için de demokratik vatandaşlık bilincine sahip vatandaşların olması gerekmektedir. Yani burada bir nevi tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan çıkar ikilemi söz konusudur. Burada her iki tarafın da birbirine ihtiyacı vardır. Eğer devlet demokratik değil ise ve kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayarak seçme ve seçilme hakkının düzgün bir şekilde kullanılmasını engelleyerek ve ifade özgürlüğüne izin vermeyerek demokratik bir ortamın oluşması engelliyorsa demokratik vatandaşlık bilincine sahip vatandaşların olması çok zordur. Ayrıca böyle bir ortam var ise demokrasi uğruna savaşacak insanlar olmazsa da bu ortam değişilemez ve demokratik bir hale dönüştürülemez. Ortamın demokratik hakların kullanılmasına izin verilen bir ortam olduğu halde kabul edilirse demokratik vatandaşlık bilincine sahip vatandaşlara bazı görevler düşmektedir. Bu görevler öncelikle haklarını ve sorumluluklarını bilmektir. Diğer görevler haklarının bilinmesinden daha sonra başlar. Çünkü haklarını bilmeyen ve insanın bu haklarını koruyabilmesi mümkün değildir. Bu vatandaşların ikinci görevleri ise bu haklarını korumaya çalışmaktır. Bunu yapmanın pek çok yolu vardır. Bunlardan başça olanı seçme hakkını kullanmak yani oy vermektir. Seçme ve seçime bir hak olsa da aynı zamanda bir vatandaşlık vazifesidir. Çünkü her vatandaş ülkelerini yönetecek adaylar arasında en doğru olarak gördüğü adaya oy vererek onun yönetici olmasını kendisine bir vazife edinmelidir. Çünkü her vatandaşın ülkesinin gelişmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Doğru olarak gördüğü adaya oy vermek ise bu çaba için en basit yöntem olsa da en önemli olanlardan bir tanesidir. Demokrasi bilinci olan vatandaşların yapmış oldukları bir şey daha vardır. O da sivil toplum örgütlerine üye olmaktır. Sivil toplum örgütleri toplumsal yaşamda pek çok vazife üstlenmektedir. Bu vazifelerden en önemli olanlardan bir tanesi de halkın sesinin duyurulmasını sağlamaktır. Bireylerin tek tek yönetime katılma çabaları yetersiz olabilecektir. Ancak sivil toplum örgütleri çok fazla insanla daha yüksek bir sese sahip oldukları için bunu çok daha kolay bir şekilde yapabilmektedir.
Sizce bir toplumda demokrasi kültürünün varlığını gösteren özellikler nelerdir? Demokrasi kültürü nasıl bir sistemde gelişebilir? Demokrasi kültürü çok uzun yıllar sonucunda oluşabilmekte. Bu uzun yıllardan kastettiğimiz en azından 100 yıllık bir süreç. Demokrasi kültürü 40-50 yıl içinde oluşabilecek bir kültür değil. Ancak bu kültürün oluşabilmesini hızlandıran ya da yavaşlatan durumlar da var. Yani demokrasi kültürü 100 yılda oluşur, 200 yılda oluşur, 300 yılda oluşur gibi bir kesin bir süre vermek yanlış olacak. Demokrasi kültürünün oluşmasını hızlandıran durumlardan başlıca olan demokrasinin nasıl kazanıldığı ile ilgili. Demokrasi eğer uzun süren ve zorlu mücadelelerle de büyük kayıplar verilerek kazanıldıysa bu kültürün oluşması daha hızlı bir süreç olacaktır. Çünkü bu durumda halk demokrasinin kıymetini daha iyi bilir, demokrasi için daha koruyucudur. Aksi durumda ise halka demokrasinin kıymetini bildiğini söylemek daha zordur. Çünkü demokrasi uğruna bir savaş verilmemiş ve bu halklara demokrasi bir nevi hediye edilmiştir. Bu durum demokrasi kültürünün oluşmasını yavaşlatan bir durumdur. Hatta bu ülkelerde belki de demokrasi kültürü hiçbir zaman tam olarak yerleşmeyecek. Demokrasi kültürü ülkenin gelişmişlik ve eğitim seviyesiyle ile de ilgili. Eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerde demokrasi kültürünün varlığı daha hızlı bir süreç ile oturur. Yine gelişmişlik seviyesi yüksekse de bu durum geçerli. Bunun sebebi de halkın demokrasiye sahip çıkması ve onun koruması ile ilgili. Gelişmişlik seviyesi daha düşük olan ülkelerde halkın demokrasiden daha önde olan öncelikleri var. Bu da demokrasinin çok fazla korumamasına ve birinci öncelik olarak görülmemesine sebep olmakta. Demokrasi kültürünü gösteren özelliklerin başında ifade özgürlüğünün bir ülkede kullanılıp kullanılmaması gelmektedir. Bir ülkede ifade özgürlüğü eğer kullanılamıyorsa o ülkede ne demokrasiden ne de demokrasi kültüründen söz edebilmek mümkün değildir. Demokrasi kültürü ancak ifade özgürlüğünün mutlak olduğu bir sistemin hakim olduğu bir ülkede yerleşebilir. Demokrasi kültürünün oluşabilmesi için ifade özgürlüğü ilk şartlar arasında yer alır. Diğer hak ve özgürlükler ise ifade özgürlüğünden doğan haklardır. Bu hakların varlığı için öncelikle ifade özgürlüğü olmalıdır. İşte demokrasi kültürü ancak böyle bir sistemin olduğu bir ülkede gelişebilir.
Demokratik bir ülke nasıl olmalıdır? Demokratik ülkelerin genel özellikleri nelerdir? Demokratik bir ülkede bütün vatandaşların devlet karşısında eşit haklara sahip olması gerekmektedir. Dil, din, ırk, sınıf ayrımı yapılmaz. Herkes devlet ve kanunlar karşısında eşittir. Demokratik ülkelerde yasama, yürütme ve yargı güçler ayrılığı ilkesine göre uygulanır. Devlet yönetimi halkın oylamasıyla belirlenir. Demokratik devletlerde karşıt fikre saygı esastır. Taraflar arası görüş ayrılığında her iki tarafta birbirlerinin görüşlerine saygı duymalıdır. Demokratik devletler genellikle cumhuriyet rejimleriyle yönetilirler. Demokrasinin sağlanabilmesi için çok partili siyasal yaşam olması gerekmektedir. Çok partili siyasal yaşam sayesinde farklı ideolojiler oluşur ve oluşan bu çeşitlilik düşünceler arasındaki rekabeti arttırır. Bu sayede demokratik hakların gelişimi artar. Demokratik devletlerde hukuk sisteminin doğru uygulanması önemlidir. Aksi takdirde demokrasi sağlanamayabilir. Demokrasi insan haklarını da destekler. Ülkeler benimsedikleri demokrasiyle birlikte insan haklarını, insan hakları evrensel bildirgesine göre uygular. Bir ülkenin demokratik olabilmesi için cinsiyet eşitliliğinin de sağlanması gerekmektedir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip olamazsa demokrasi uygulanamaz.
Bir ülkede demokrasinin varlığından hangi ilkelere bakılarak söz edilebilir? Etik ilkelerin kaynağı insanın kendisidir. İnsanlar bir arada huzurlu ve sükunet içinde kavga ve gürültü olmadan yaşayabilmeleri için bir takım toplumsal kurallara ihtiyaçları vardır. Bu kuralların insanın varoluşundan beri olduğu zannedilmektedir. Çünkü insan ırkı sosyal bir ırktır. Bu sebeple de topluluk halinde yaşamak zorundadır. Etik ilkelerin temel özelliği de buradan gelmektedir. Etik ilkeler insanların bir arada huzurlu bir şekilde yaşayabilmelerini sağlamaktadır. Kaynağı insan olan ve temel özelliği toplumsal düzen olan etik ilkelerin başlıca olanları, insanların birbirlerine karşı duymaları gereken saygı, toplumsal eşitlik, bireylerin özgürlükleri ve adaletli bir yargı toplum düzenidir. Bu etik ilkelerin hakim olduğu bir toplumda huzurun ve mutluluğun hüküm sürmemesi için hiçbir sebep yoktur.
Söz konusu etik ilkeler ile insan hakları arasındaki benzerlikler nelerdir? İnsan hakları tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes cinsiyet, ırk, renk, dil, yaş, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir. Etik ilkeler bir kitleyi ilgilendirir fakat insan hakları evrensel haklardan olup vazgeçilemezdir. Etik ilkeler daha çok okumuş kesim tarafından algılanır.
Demokrasi kültürünün ailede olmasının önemi. Çağımızın yükselen değeri ve etkili bir toplumsal değişme faktörü olarak demokrasi, bireysel boyuttan toplumsal örgütlenme ve siyasal sistemin işleyişine kadar hayatın birçok alanını derinden etkilemektedir. Bununla birlikte ancak bireysel düzeyde benimsenmesiyle güçlü ve kalıcı olabilen demokrasinin yaşanması, onun gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerin çocukların sosyalleştirilme sürecine esas alınmasına bağlıdır. Sosyalleşme hayatın bütün alanlarında yaşanan bir süreç olsa da önemli ölçüde aile ortamında ve aile bireyinde değerlerinin yaşanan etkileşim sonucunda gerçekleşir. Çağın geçerli paradigması olarak demokrasinin ve gerektirdiği yeterlilikler çocuğun sosyalleşmesine giderek artan bir ihtiyaç haline gelmektedir. Bu durum toplumun temelini oluşturan bir kurum olarak ailenin de yapı ve işlev boyutunda kendini demokrasi uyarlamasını gerektirmektedir. Bunun özellikle çocuğun kimliğinin inşasının aile içi iletişimine ve karar verme sürecine katılmasının dikkate alınması önem taşımaktır. Aile içi demokrasi önemlidir.
Toplumsal yaşam içinde insan hak ve özgürlüklerine yeterince değer verdiğimizi düşünüyor musunuz? Neden? İnsan hakları kişiyi özüyle yaşatacak kurallardır. Bu kurallar insanı insan yapan kurallar olarak da tarif edilebilir. İnsan hakları 10 Aralık 1948'de başlamış bir olgu değildir. Dünya kurulalı insana insan hakları saygı her çağda zamana uygun olarak gösterilmiştir. İnsanların kendi istekleri dışında yaşamak zorunda bırakıldıkları şartlara tarih boyunca rastlanmıştır. İnsan hakları kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İnsanın ayrımlarını yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan eksik olmamıştır. İnsanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesi yaygınlaştıkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmıştır. Bireysel karşı koymalar etkili olamamıştır. tam bağımsız ülkelerde yaşayan insanların haklarının artık devletleri yönetenlerin güvencesi altında olması fikri ağırlık kazanmıştır. İnsan haklarını insanın kendisi değil yasalar eşit olarak hiçbir ayrım yapmadan koruyacaktır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen bildiri ile insanların daha bağımsız yaşamalarını öngörülmüş, bu 30 maddelik bildiriye uyulması konusuna gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenmiştir.
İyi vatandaş nedir, nasıl olunur? İyi bir vatandaş devletine karşı olan sorumluluklarını yerine getiren kimsedir. İyi bir vatandaş vatanını sevmelidir. Diğer vatandaşlarına saygı göstermelidir. Hoşgörülü ve paylaşımcı olmalıdır. Kurallara uymalıdır. Sorumluluklarını yerine getirmelidir. Çevreyi korumalıdır. Yasaklara titizlikle uymalıdır. Diğer insanlara karşı saygılı ve hoşgörülü davranmaktan, şiddetten yana değil barıştan yana olmalıdır. Her türlü ayrımcılığa karşı olmalıdır. Seçimlerde oy kullanmalıdır, vergi vermelidir, erkekler askerlik yapmalıdır, kanun ve kurallara saygılı olmalıdır. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.
Hak ve özgürlük alanında yaşanan gelişmeleri neden uluslararası belgelere dayandırarak açıklamalıyız? Hak, bir bireyin başka insanların hayatlarına müdahale etmeden ve onları kısıtlamayacak şekilde kendi hayatını kendi kendine yaşayabilme hürlüğüdür. Yakın çağın bireysel haklarla ilgili en önemli yazılı belgesi 1215 tarihli Magna Carta'dır. Özgürlük, bir bireyin hiçbir birey veya dış etkinin baskısı altında kalmadan kendi haklarını yaşayabilmesi ve düşünebilmesidir. Hak ve özgürlük kavramları evrenseldir. Tüm dünyada bu şekilde bilinir. İnsanların ödün veremeyeceği barınma, beslenme, giyinme gibi çok önemli hakları vardır. Sadece insanların hakları yoktur. Aynı zamanda hayvanların da hakları vardır. Herkes kendi hakkını sonuna kadar savunmalıdır. Adalette olunması da bir anlamda insan hakları kapsamına girer. Bu yüzden birileri haklarımızı ihlal ettiğinde hak ve özgürlük alanında ortaya çıkan gelişmelerle bu belgeleri dayandırarak açıklamalıyız. Çünkü haklar evrensel değerlerimizdir. Tüm dünya tarafından aynı kabul edilir, değiştirilemez. Hak ve özgürlükler ülke veya bölge bazında değil, uluslararası ve evrensel olarak verilir. Örneğin her çocuğun eğitim hakkı vardır ve bu tüm dünya için geçerlidir.
Bir ülkede demokrasinin varlığına hangi ilkelere bakarak söz edebiliriz? 1- Milli egemenlik. Demokrasinin millete aittir. 2- Özgürlük. İnsan doğuştan sahip olduğu temel hak. 3- Eşitlik. Tüm insanların kanunlarının önünde eşit olması. 4- Çoğulculuk. Demokraside farklı görüşlere sahip olabilmesi. Yasalar, din, inanç, cinsiyet ayrımı olmadan herkes için aynı uygulanarak bunlara bakabiliriz.
Yarı doğrudan demokrasi nedir? Yarı doğrudan demokrasi, egemenliğin kullanılmasının halk ile temsilcileri arasında paylaştırdığı demokrasi biçimidir. Egemenliğin kullanımının esasen halkın seçtiği temsilcilere bırakılması nedeniyle temsili demokrasiye, referandum, halk vetosu gibi araçlarla seçmenlerin egemenliğini doğrudan kullanılmasına olanak sağladığı için de doğrudan demokrasiye benzetilmektedir. Bu anlamda yarı doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ile doğrudan demokrasinin birleşimidir. Yarı doğrudan demokrasi sisteminde egemenliğin kullanımı esasen halkın seçtiği temsilcilere verilmiştir. Ancak bazı durumlarda referandum gibi araçlarla seçmenler de egemenliğin kullanılmasına doğrudan doğruya katılırlar. Bu bakımdan yarı doğrudan demokrasiyi temsili demokrasi olarak niteleyenler de vardır.
Demokrasinin sağlıklı işleyişine hangi ülke ne tür bir katkı sunar? Milli egemenlik. Demokrasilerde egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Özgürlük. İnsanın doğuştan sahip olduğu temel haktır. Özgürlük bireyin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesidir. Eşitlik. Tüm insanlar kanun önünde eşittir. Yasalar, din, inanç, cinsiyet ayrımı olmadan herkes için aynı uygulanır. Çoğulculuk. Demokrasilerde farklı görüşlerin farklı siyasi partileriyle temsil edilmesine çoğulculuk denir. Çok partili siyasal düzende çoğulculuk uygulanmaktadır. İnsan haklarına saygı. Demokratik yönetimler insan haklarına saygılıdır. Temel hak ve özgürlükler anayasalık güvence altına alınmıştır. Katılımcılık. Yurttaşlar ülke yönetimine farklı yollarla katılır. Yönetim kararlarında etkili olmak için sivil toplum kuruluşları kurarlar.
Dil. Din, cinsiyet, renk, etnik köken, ekonomik ve sosyal konum, kültürel özellikler ve benzeri nedenlerle bazı insanlar insan haklarından mahrum bırakılabilir mi? Irk, etnik köken, ulusal aidiyet, sınıf, kas, din, kanaat, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, dil, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet özellikleri, yaş, sağlık durumu ya da
Diğer türde durumumuz her ne olursa olsun hepimiz eşit muamele görme hakkına sahibiz. Buna rağmen ayrıcalıklı ve geçici konumdaki gruptan farklı bir gruba aidiyeti nedeniyle insanların zulme uğradığı üzücü hikayeleri sık sık da duyuyoruz. Yani hayatımızda böyle ayrıcalıklara mahrum bırakıldığımızda görüyoruz. Dünyadan bir örnek vermek gerekirse de George Floyd örneği buna ten renginden dolayı mahrum bırakıldığının örneğidir.
Demokrasinin temel değerlerinin demokrasi kültürünün oluşmasındaki etki nedir? Demokrasinin eşitlik, özgürlük, adalet, farklılıklara saygı gibi temel değerleri insanlarda hoşgörü, sevgi, saygı, doğruluk gösterecek şekilde bir kültür yapısı oluşturur. Bu temel değerler aynı zamanda birer insan ihtiyacıdır. Demokratik bir toplumda insanlar birbirinin fikrine saygı duyar, insanlar adalet, eşitlik gibi kavramları uygular ve benimserler, insanlar birbirinin farklılığına saygı duyarlar.
Yakın zamana kadar popüler düşünce, cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının birbirine ayrılmaz bir bütün oldukları konusunda zimni bir fikir birliği egemendi. Cumhuriyetsiz bir demokrasinin hep eksik kalan bir yanı olduğu, demokrasisiz bir cumhuriyetin ise rejim olarak bir üstünlük arz etmediği kabul edilirdi. Bu zimni görüş birliğinin arkasına yatan temel varsayım her iki kavramın da son tarihinde yönetimde halk çoğunluğunun tercihlerinin yansıtma ilkesine dayanmasıydı. Demokrasi cephesi, eksik cumhuriyet rejimleri veya dört dörtlük biçimde cumhuriyet özellikleri taşımayan rejimler, dünya üzerinde fiilen çoğunlukta olsalar da her iki durumda da rejimlerin doğal gelişmelerinin demokrasi ve cumhuriyetin tamamlanması yönünde olduğuna olan inanç egemendi. 1980 ortalarından itibaren cumhuriyet ve demokrasi arasında her zaman ve her yerde geçerli bir tamamlayıcılık ilkesinin yürürlükte olması gerekmediği fikri dile getirilmeye başlandı. Bu sorgulama çerçevesinde cumhuriyeti demokrasiden soyutlayarak, cumhuriyeti kendi başına yeterli ve anlamlı bir hedef olarak sunan görüşler, Batı yazınında her yer almaya başladı. Cumhuriyet üstün ilke kendi başına bir amaç, demokrasiyi ise bir araç olarak sunan bu yaklaşımlar, sadece totaliter kamplarda değil, demokratik gelenek içinde yer alan çevrelerde ve yankı uyandırdı. Bunun önemli bir nedeni postmodern düşünce akımının her şey doğrudur, hiçbir şey doğru değildir iddiasına karşı gelişen tepkiydi. Cumhuriyeti demokrasiden soyutlayarak yüceltmenin arkasında yatan ikinci sahik ise topluluk kimliklerinin giderek parçalanması, ulusal aidiyetin cazibesini kaybetmesi, çok kimlikli ve değişken mekanlı varoluşları yargınlaşması karşısında hissedilen endişeydi. Türkiye'de zaman zaman alevlenen ve giderek gündemin merkezine oturan cumhuriyet ve demokrasi tartışmaları ne kadar özgür nedenlerle dayanıyor olsalar da Türkiye dışındaki genel havadan ister istemez etkileniyorlar. Bir yanda Anglo-Sakson dünyasına yaygınlaşan cumhuriyet tartışması bir daha çözümlemeci bir temelde devam ederken diğer yandan Fransa'da Regis Debray'ın 1989 yılında başlattığı tartışmanın ardından 2 Eylül 1998'de 8 sol kökenli aydının yayımlandığı Manifesto Mitterrand dönemi sosyalist hükümetin pratiklerinin solda yarattığı ahlaki zayıflamaya sorgulayarak görevlilik felsefesi ve cemaatçiliğin etkilerinden arındırılmış öz kaynaklarına dönen bir sorumluluk cumhuriyeti anlayışının yeniden dirilmesine çağrı yapıyorlar. Cumhuriyetin dar tanımı siyasal iktidarın bir aileye, bir sınıf, zümre veya şahsa yasal olarak ait olmadığı bir rejim belirtir. Monarşizm karşıtlığı cumhuriyetçi yaklaşımın genel özelliğidir. Monarşizmden sadece biçimsel olarak bir hükümdarın iktidarın en üst mevkiini işgal etmesi değil, hükümdarın mutlak iktidarı eline tutması anlamak lazım gelir. Bu nedenle cumhuriyetçiler için İngiltere'de yürürlükte olan meşruti monarşinin cumhuriyet ilkeleri açısından büyük bir sakıncası yoktur. Esas olan mutlak iktidarın ya da mutlak tahakkümün toplumun ufkundan savuşturulmuş olmasıdır. Bu bağlamda cumhuriyet biçimine sahip olmakla birlikte cumhuriyeti mutlak olmayan iktidar ilkesine aykırı düşen örnekler için fazla uzağa gitmeye gerek yok. 1925-1946 arası Türkiye'sine veya Franco İspanya'sını bir biçimde monarşik cumhuriyet olarak tanımlayabiliriz. Cumhuriyet rejiminde akrabalık, sınıf ve kabile ilkeleri, ilişkileri hukuki bir ayrıcalık sağlamazlar. Bunun anlamı yurttaşlık ilkesinin hukuken tek kesen ilişki olması ve hakların yurttaşlıkla belirlenmesidir. Cumhuriyet rejiminde siyasal iktidar hukuki olarak her yurttaş için eşit haklar içerir. Bu hakların karşılaştığında belli yükümlülüklerde yurttaşlar arasında eşit biçimde paylaşılır. Haklar konusunda eşitlik siyasal alanlarda mutlaktır. Bunu sınırlayan tek olgu bazı hakların kullanımında evrensel koşulların yerine getirilmiş olmasıdır. Örneğin seçme hakkı oluş konusunda cezai kısıtlılık dışında tüm yurttaşlar eşittirler. Bu eşitliğin örneğin iki dereceli seçimlerle sınırlanması Cumhuriyet'in mutlak eşitlik ilkesini zedeler. Seçme hakkı konusunda ise Cumhuriyetçi ilke daha az geneldir. Herkese seçme hakkı tanınabileceği gibi bazı cumhuriyet rejimlerinde seçme hakkının kullanılması evrensel koşullara bağlanabilir. Örneğin okur yazar olmak veya ilkokul diploması olmak gibi seçme hakkını sınırlayıcı kurallar olabilir. Bu konuda kıstas kuralların kişileşmemesidir. Sınırlayıcı kuralların kişilerden bağımsız genel bir kural olması ilkesinin yanında tanımlayıcı koşul, toplumun önemli bir kesimini bu hakkın kullanımından mahrum etmemesi ve bu sınırlayıcı kuralın topluluğun ortak yararlarını gözetmesidir. Örneğin milletvekili seçilmek için okur yazar olma koşulu. Buna karşılık seçme hakkının toplumun dair bir kesimine tanıyan kurallar, örneğin yalnız üniversite mezunlarına seçme hakkının tanınması, Cumhuriyet rejimini sakatlar. Bu durumda ortaya elitler cumhuriyeti çıkar. Üniversiteye girmek olanağı da çok dar bir zümreye tanınmışsa buna elitler otokrasisi de diyebiliriz. Ve toplumun bir kesimin velev ki bu kesim aydınlanmacı olsun toplumun daha büyük kesiminin üzerindeki tahakkümü kurumlaşır. Serbest seçimle oluşmuş karar mercilerinin sorumsuz ama yetkili makamlarının altında yer alması da cumhuriyet ilkelerini zedeler. Bu konuda anlamlı örnek İngiltere'deki Lordlar Kamarası'dır. 800 yıl önce kurulan bu sürekli kısıtlanarak bugün çok fazla yetkili olmayan bir konuma gelmesine rağmen hala İngiltere'deki cumhuriyet geleneğinin bir an önce yıkmak istediği kurumların başında belki kraliyeten daha ön sırada yer alır. 4. Lordlar Kamarası'nın avam kamarası üzerindeki üstünlüğü artık yürürlükte olmadığı için belki bu örneğin temel genel anlamı sınırlıdır. Ama modların veya ordu üst hiyerarşinin yürütmenin üzerine yer alan yetkilerle donatıldığı rejimlerde cumhuriyetin bu özel kısıtlılık durumunu ifade eden bir sıfat kullanmak gerekir. Moğollar cumhuriyeti veya askeri cumhuriyet gibi. Sadece erkekleri veya örneğin 25-30-40 yaşın üstündekilere seçme veya seçime hakkının tanınması cumhuriyetçinin eşitlikçi temelini kökünden zedeleyen sınırlamalarıdır. Irk, dil, mezhep gibi kıstasların seçme hakkını sınırlamaları cumhuriyetin eşit yurttaşlık ilkesinin yürürlükte olmadığını gösteren şaşmaz göstergelerdir. Bu tür rejimleri eksik cumhuriyetler olarak tanımlayabiliriz. Eksik cumhuriyetin dünyadaki yaygın biçimi siyasal, dini veya askeri bir zümrenin seçme hakkını tekeline aldığı veya seçme hakkını üzerindeki veto yetkisini kullandığı rejimlerdir. Bu tekel yetkisini elinde tutanların konumlarından hareket ederek Moğollarda cumhuriyetin İran tek Parti Cumhuriyeti 1925-1946 Türkiye'si, Pretoryenler Cumhuriyeti, Beyaz Azınlık Cumhuriyeti, Mandala öncesi Güney Afrika örneklerine başvuran tanımlamalar, Cumhuriyet kavramının sözü edilen rejimde nereden yara aldığını belirtir. Bu kısmı Cumhuriyetlerde rejimin yapısı şahsi olmayan bir zümre diktatörlüğü olarak da tanımlanabilir. Bu son örnekler cumhuriyet ve demokrasinin birbirinin en uzak durdukları örneklerdir. Cumhuriyetin yurttaşlara tanıdığı hakların karşılığında beklediği yurttaşlık görevlerinde de eşitlik ilkesi geçerlidir. Ama bu aritmetik bir eşitlik olabileceği gibi kadın erkek herkes aynı askerlik yükümlülüğünü yerine getirirler. Veya herkes aynı miktarda vergi öder. Konumlarının eşitliği ilkesi de olabilir. Herkes mali gücüne oranlı vergi verir. Kamu hizmetleri kişinin gelir durumlarına göre tariflendirilir. Cumhuriyet rejiminin bu dar anlamının yanında daha geniş bir tanım daha vardır. Cumhuriyet herkesin hukuken eşit olduğu ama gerçek durumda toplumda eşitsizlikler hakim olduğu için eşitsizliklerin azalması amacıyla yönetimin eşitsizlik tasarruflarda bulunması öngörür. Artan oranlı vergilendirme fakirlere yardım, aile geliri, dikkate alınarak verilen burslar, kaliteli kamu hizmetleri aracılığıyla hane halkı gelirleri arasındaki farkları refah açısından azaltmak vesaire. Bu geniş tanım cumhuriyeti sadece bir rejim değil aynı zamanda bir ideal olarak tanımlar. 19. yüzyıl Batı Avrupa'sında bir toplumsal hareketlerin ve özellikle işçi hareketlerin sosyal cumhuriyet olarak tanımladıkları cumhuriyet kavramı sadece rejimin kurumsal yapısını değil, siyasal toplumsal hedeflerini de içerir. Cumhuriyet rejiminin özelliği toplumsal ilişki, yurttaşlık bağı temeline oturtmaya çalışması. Cumhuriyet rejimi bireylerin toplumsallaşmasında kurumları ön plana çıkarır. Sadece aile yöresel veya dini gelenekler ve benzeri dar alanlar içinde değil, topluluk kimliğini taşıyıcısı olan soyut kurumlar aracılığıyla yurttaş kimlikleri biçimlendirir. Okul bu açıdan cumhuriyetin en önemli kurumlarından birisidir. Ortaklık kimliğinin ışılandığı asli alandır. Eğitim sadece birey ve ailenin tasarrufu alanı olmaktan çıkıp topluluğun sorumluluğunu verilir. Sağlık, kültür gibi konularda farklı derecelerde de olsa cumhuriyet rejimi içinde benzer konumdadırlar. Bu anlamda cumhuriyet siyasetli toplumun anlamına gelir. Ama cumhuriyet rejimi içinde siyasetli toplumun fiilen varoluşu için cumhuriyet gerekli olmasına rağmen yeterli koşul değildir. Meşruiyet kaynağının toplum içine inmesi bunun tüm toplum katmanlarının katılabilecekleri bir siyasal karar alma sürecine dönüşmesi anlamına gelmeyebilir. Toplum içinde bir zümrenin bu meşruiyet merci konumunu tekini alması ve toplum içinde yer almaya devam etmesi mümkündür. Askeri diktatörlükler bu durumun en önemli örnekleridir. Teknokrasinin bilgiyi tekeline almasıyla siyasetin son tarihinde meşruiyet kaynağı konumunu kendi tekeline alması da mümkündür. Bu açıdan cumhuriyet rejimi içinde siyasetli toplum olmanın tamamlayıcı ve vazgeçilmez koşulu demokratik siyasal kararlar alma süreçlerinin gerçekten yürürlükte olmasıdır. Cumhuriyet rejiminde devlet toplumun içinde eski rejimlerindeki konumundan daha farklı ve daha aktif bir yer işgal eder. Cumhuriyet devleti eski rejim devletlerinin daha fazla toplumun içine yer alır, topluluğun üyelerinin kimliklerini biçimlendirir, toplumun iç düzenine müdahale eder. Demokrasi ilkesi de cumhuriyetin devletinin dengelenmesinin gereği esas olarak bu müdahale yetkisi konusunda ortaya çıkar. Demokrasiyi dar anlamlı bir özgürlükler rejimi olarak tanımlayabiliriz. Demokrasi, cumhuriyet kavramının içinde barındırdığı eşitlikçiliği reddetmeden mümkün olan en yürürlükte olduğu rejimdir. Seçme özgürlüğünün ötesine insanın düşündüğünü ifade etmesi, istediği inanç ve kültürel değerleri yaşaması gibi hakları da içerir. Demokrasi kavramında çoğunluk ilkesi müdemmiştir. Cumhuriyet ise vurguyu kurumsal bütünlüğü yapar. Demokrasinin sınırlarını başkalarının özgürlüklerine müdahale edilmesi çizer. Kısaca ifade etmek gerekirse başkalarına zarar vermeyen her tasarruf demokratik rejimde meşrudur. Ama toplumsal yaşamda ilişkilerin grift yoğunluğu arttıkça bu özgürlüğün sınırları ya da doğal olarak daralır. Örneğin mülkiyet hakları sınırlanır. Başka bir sınırlama anne ve babaların çocukları üzerindeki yetkileri konusunda gündeme gelir. Özellikle bu son konu demokrasi tartışmasına en gergin konulardan birisi. Çünkü bağımlı durumda olanlar üzerinde yetki kullanımının sınırlarının nesnel ve evrensel biçimde tanımlanmak mümkün değildir. Demokrasi bu çevrede insanların sadece o anlık değil, gelecekteki özgürlüklerin gündeme geldiği geniş bir zaman dilimi içinde ele almak gerekir. Demokrasi bu nedenle bir düzen değil, süreçtir.
Etik ilkelerin kaynağı ve temel özelliği nedir? Etik ilkelerin kaynağı insanın kendisidir. İnsanların bir arada huzur ve sükunet içinde kavga ve gürültü olmadan yaşayabilmeleri için bir takım toplumsal kurallara ihtiyaçları vardır. Bu kuralların insanın varoluşundan beri olduğu zannedilmektedir. Çünkü insan ırkı sosyal bir ırktır. Bu sebeple de topluluk halinde yaşamak zorundadır. Etik ilkelerin temel özelliği de buradan gelmektedir. Etik ilkeler insanların bir arada huzurlu bir şekilde yaşayabilmelerini sağlamaktadır. Kaynağı insan olan ve temel özelliği toplumsal düzen olan etik ilkelerinin başlıca olanları insanların birbirlerine duymaları gereken saygı, toplumsal eşitlik, bireylerin özgürlükleri ve adaletli bir yargı ve toplum düzenidir. Bu etik ilkelerinin hakim olduğu bir toplumda huzur ve mutluluğun hüküm sürmemesi için hiçbir sebep yoktur.
Aristoteles'in iyi insan olmak, iyi vatandaş olmak anlamına gelmez sözü size göre ne anlam ifade etmektedir? Eğer iyi bir insansan, kimseye yük olmayan, elinden geldiğince başkalarının yükünü çeken, şiddete meyilli olmayan insansındır. İnsanı seversin, incitmezsin, onlara karşı müşfik davranırsın. Güler yüzlü olursun, ancak sadece iyi insan olmak değil de vatandaşlık görevini yerine getiren kişiler gerçek vatandaştır demek istiyor Aristoteles.
Yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki ders sohbetinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bahçeli Evleri Cumhuriyet Anadolu Lisesi Becal Tarih 34 sundu.